Merhaba, Didip Dayva, hoş geldiniz. Bugün, Kuzey Irak'ta PKK militanlarının silahlarını imha ettiği söylenen bir olayı, hani bir barış süreci iddiasıyla yapılan bir olayı ele alıyoruz.
Evet.
Elimizdeki kaynakta Nazım Peker'in Silah Bırakma Şovu başlıklı, oldukça da dikkat çeken bir analizi.
Oldukça çarpıcı bir başlık, evet.
Bu derinlemesine incelemede amacımız işte bu kaynağın olayın ardında gördüğü şeffaflık eksikliğini, ciddi hukuki soru işaretlerini ve belki de en önemlisi kanıtların yok edilmesinin ne anlama gelebileceğini size aktarmak.
Yani Peker'in analizi aslında iyi niyetli bir barış arzusunu destekliyor gibi görünse de.
Evet, onu da belirtiyor.
Ama bu sürecin biraz iç siyasete yönelik bir algı operasyonu olabileceği şüphesini de hani güçlü bir şekilde dile getiriyor.
Temel sorunlardan biri belirsizlik. Kaynak tam olarak şunu vurguluyor, diyor ki ne olduğunu, nasıl olacağını, şartı şurtu nedir Türk halkı bilmiyor.
Çok net bir ifade.
Evet. Bir yanda hükümet yetkilileri şart yok diyor.
Hı hı.
Diğer yandan DEM Parti temsilcileri artık gereğini hükümet yapmalı diyor. Kaynak böyle aktarıyor.
İşte o gereğine o kısım muğlak kalıyor sanırım.
Aynen öyle. Bu belirsizlik de kaynağın endişelerinin başlangıç noktası aslında.
Tam da bu noktada, yani bu belirsizlik ortamında kaynak çok ciddi hukuki kırmızı bayraklar olduğunu söylüyor. Görüştüğü hukukçular ve ilgili yasalar diyor ki,
neler diyorlar?
Silahların bu şekilde hani kayıt altına alınmadan, incelenmeden yakılması birden fazla yasa açısından sorunlu olabilir. Mesela Türk Ceza Kanunu, TCK yani.
Evet.
Orada suç delillerini kasten yok etmek veya karartmak, madde 281-282 bu kapsama girebilir diyorlar. Çünkü o silahlar yani geçmişteki suçlarla bağlantılı olabilir.
Yani her silahın bir parmak izi gibi, değil mi? Balistik izi var.
Aynen öyle. Balistik inceleme dediğimiz şey. Mermilerde, kovanlarda kalan izler.
Peki bu incelemeler yapılmazsa ne oluyor? Yani sonuçları ne?
İşte kritik nokta burası. Kaynağın da altını çizdiği gibi ceza muhakemesi kanunu, yani CMK açısından bu durum adaletin işlemesi için çok önemli olan balistik incelemeyi imkansız kılıyor.
Anladım.
Bu testler olmadan hangi silah hangi olayda kullanıldı bunu kanıtlamak neredeyse mümkün değil. Bir de şey var, terörle mücadele kanunu TMK.
Hı hı.
O çerçevede de olayın sunuluş biçimiyle ilgili hani terör örgütü propagandası yapıldığına dair endişeler de dile getiriliyor kaynakta. Yani hukuki açıdan bayağı karışık bir durum.
Peker'in analizi de zaten bu hukuki endişelerin ötesine geçiyor biraz. Diyor ki, bu olay bir şov olabilir.
Evet, o ifadeyi kullanıyor.
Asıl amaç adaleti engellemek, geçmişin kanıtlarını ortadan kaldırmak olabilir diyor. Kullandığı şu ifade de çok çarpıcı. Yakılan her silah bir şehidimizin ölüm izini siliyor.
Ağır bir ifade.
Yakılan her bir silah kanlı bir eylemin belgesini yok ediyor. Kaynak bir de şunu soruyor. Bu eyleme katılan militanların kimlikleri belli mi?
Evet, önemli bir soru bu.
Hangi suçlara karıştıkları araştırıldı mı?
Hı hı.
Ya da hani kamuoyuna yansıyan pişmanız devlete teslim oluyoruz gibi bir şey dediler mi?
İşte bu soruların cevabı yok anladığım kadarıyla. Havada kalıyor.
Aynen öyle.
İşte burası işi daha da derinleştiriyor. Bu şüpheler, bu cevapsız sorular tüm sürecin samimiyetini sorgulatıyor ve tabii PKK'nın gerçek niyetlerini, onu da. Kaynak diyor ki, örgütün amacı belki de sadece zaman kazanmak ya da siyasi meşruiyet sağlamak. Belki uluslararası alanda farklı bir imaj çizmek.
Bir de o silahların kökeni meselesi var değil mi?
Kesinlikle. O da çok can alıcı bir soru. Bu silahları PKK'ya kim verdi? Analizde mesela ABD'nin adı geçiyor.
Hı hı.
Eğer bu doğruysa o silahları veren güçler kendi izlerini taşıyan bu silahların balistik incelemeden geçirmesini ister mi? Bu da büyük bir soru işareti tabii. Kendi sorumlulukları ortaya çıkar mı diye düşünürler mi?
Çok mantıklı bir soru.
Bu hukuki ve stratejik endişeleri kaynakta adı geçen Profesör Doktor Ahmet Saltık'ın görüşleri de destekliyor aslında.
Ne diyor Profesör Saltık?
Şöyle diyor, PKK'nın silahları yok ediremez. Tutanakla teslim alınır ve balistik muayeneleri yapılır. Yani geçmişteki kriminal olayları aydınlatmak için bu şart diyor.
Anladım.
Aksi durumda delil karartma, hatta yok etme ve dolaylı af olur. Af konusuna da giriyor. Affa ise TBMM yetkilidir. Bu da yasa ve hukuk dışıdır diyor.
Çok net bir hukuki çerçeve çizmiş aslında.
Evet, yapılan eylemin yasal zemininin ne kadar hani tartışmalı olduğunu gösteriyor.
O zaman özetlersek elimizdeki analiz bize bir ikilem sunuyor aslında. Bir tarafta hepimizin umudu var. Terör bitsin istiyoruz.
Tabii ki en büyük temenni o.
Ama diğer tarafta kaynağın güçlü bir şekilde işaret ettiği gibi bir şeffaflık yoksunluğu var. Ciddi hukuki kaygılar var ve potansiyel suç delillerinin geri dönülmez şekilde yok edilmesi gerçeği var.
Yani kaynak bunun bir şov olabileceğini kuvvetle vurguluyor ama yine de sonunda samimi bir barış umudunu da dile getiriyor. O da ilginç bir nokta.
Evet.
Bu gibi karmaşık durumlarda size sunulan bilgilerin, özellikle hani resmi anlatıların arkasındaki farklı katmanları görmek çok önemli hale geliyor.
Kesinlikle.
Kaynağın dile getirdiği bu hukuki ve siyasi endişeler bize olaylara hep eleştirel bir mesafeden yaklaşmanın, varsayımları sorgulamanın değerini hatırlatıyor. Bilgi kadar bilginin nasıl sunulduğu, hangi kısımların eksik bırakıldığı da önemli yani.
Peki, o zaman tüm bu analiz ışığında şu soruları size bırakalım, üzerine düşünmeniz için. Kaynağın iddia ettiği gibi şeffaflık olmadan atılan adımlar toplumda kalıcı bir güven inşa edebilir mi sizce?
Zor bir soru.
Ve daha da önemlisi, potansiyel delillerin yok edildiği bir süreçte geçmişte yaşanan acıların adaleti tam olarak nasıl sağlanabilir? Bu noktaları size emanet ediyoruz.